Item 41 Çöküş Jared Diamond Sayfa 446 Sonuçlar. Şimdi bu kitabın diğer bölümlerinde olduğu gibi hayvan, bitki ve insanlar açısından ortaya çıkacak sonuçları birbirinden ayırmak için bir ara verelim. Çin'deki son gelişmeler, açık konuşmak gerekirse, yer solucanları ve sarı ağız balıkları açısından kötü haberleri de beraberinde getirmekte. Peki bu gelişmeler Çinliler için ne tarz bir farklılık yaratacaktır? Her üç grup için ortaya çıkacak sonuçlar ekonomik maliyetler, sağlık giderleri ve doğal felaketlere maruz kalma şeklinde bölümlere ayrılabilir. İşte burada bu üç kategorinin her biriyle ilgili bazı tahminler ve örnekler bulunmaktadır. Ekonomik maliyetlerle ilgili olarak önce küçük maliyetlerden başlayalım ve sonra daha büyük maliyetlere doğru ilerleyelim. İşte küçük bir maliyet örneği. Domuz yemi olarak Brezilya'dan getirtilen ve bahçelere tatlı patates ekilen alanlara ve narenciye ağaçlarına zarar veren timsah otu adı verilen tek bir yabani otun yayılmasını engellemek için yıllık olarak 72 milyon dolar harcanmaktadır. Örneğin tek bir şehirdeki Siyan şehri su yokluğu nedeniyle fabrikaların kapanmasından kaynaklanan yıllık kayıp 250 milyon dolardır. Kum fırtınaları yılda yaklaşık olarak 540 milyon dolar zarara neden olmaktadır. Asit yağmuru nedeniyle ormanlarda ve ikili ürünlerdeki kayıpların yol açtığı zarar yıllık yaklaşık 730 milyon dolardır. Tüm bunlardan daha ciddi bir sorun da Pekin'i kum ve tozdan korumak için ağaçlardan yapılan yeşil duvarın 6 milyar dolara mal olmuş olması ve timsah otundan başka diğer haşerelerin yıllık olarak 7 milyar dolarlık zarar oluşturmalarıdır. 1996 yılında meydana gelen sel baskınlarındaki 27 milyar dolarlık zararı, ki bu kayıp 1998 yılındaki kayıptan daha azdır, çölleşmenin neden olduğu yıllık 42 milyon dolarlık kaybı ve su ve hava kirliliğinin yol açtığı yıllık 54 milyonluk zararı ele aldığımızda çok daha etkileyici sayılarla karşılaşırız. Sağlıkla ilgili sonuçların göstergesi olarak 3 madde seçilebilir. Çin'de şehirde yaşayan insanların kanlarındaki ortalama kurşun değerleri, dünyanın herhangi bir yerinde ele alınan değerlerin neredeyse iki katıdır. Bu oldukça tehlikeli bir durumdur ve çocukların zihinsel gelişimini büyük bir riske atmaktadır. Yıllık olarak meydana gelen yaklaşık 300 bin ölüm ve 54 milyar dolarlık sağlık masrafı, gayri safi milli hasılanın %8'i hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Sigaradan dolayı yılda yaklaşık 730 bin kişi ölmektedir. Bu arada Çin dünyanın en büyük tütün üreticisi ve tüketicisidir. Aynı zamanda Çin çok sayıda sigara tiryakisinin vatanıdır. Dünyadaki toplam sigara içicilerinin dörtte biri, yani 320 milyon kişi Çin'de yaşamaktadır ve kişi başına yıllık 1800 sigara düşmektedir. Çin ülkede meydana gelen doğal felaketlerinin sıklığı, sayısı, kapsamı ve zararlarıyla tanınan bir ülkedir. Bu felaketlerden bir kısmı özellikle de kum fırtınaları, toprak kaymaları, kuraklıklar ve su baskınları insanların neden olduğu çevresel etkilerle yakından bağlantılıdır. Ve bu etkiler arttıkça doğal felaketlerin sıklığı da artmaktadır. Örneğin ormanların yok olması, aşırı hayvan otlatma, erozyon ve kısmen insanların neden olduğu kuraklıklar nedeniyle arazilerin çıplak bırakılmasının sonucunda meydana gelen kum fırtınalarının sıklığı ve şiddeti artmıştır. Milattan sonra 300 yılından 1950 yılına kadar ortalama her 31 yılda bir, 1950 yılından 1990 yılına kadar her 20 ayda bir ve 1990 yılından itibaren yaklaşık her yıl meydana gelen kum fırtınaları kuzeybatı Çin'i oldukça sarsmıştır. 5 Mayıs 1993'te meydana gelen büyük kum fırtınası yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yağmur meydana getiren doğal hidrolojik devri bozan ormansızlaştırma ve belki de göllerin ve sulak alanlardaki suların akaçlaması ve çok kullanılması, bunun sonucunda ise su yüzeylerinde buharlaşmanın azalması nedeniyle kuraklıklar artmaktadır. Kuraklıklar nedeniyle her yıl zarar gören ekilebilir alan yaklaşık olarak 60 bin mil karedir. Bu sayı 1950'lerde yıllık olarak zarar gören ekilebilir alanın yaklaşık iki katıdır. Ormansızlaştırma nedeniyle su baskınları artmıştır. 1996 ve 1998 selleri yakın tarihteki en kötü felaketlerdir. Aynı zamanda kuraklıklar ve seller sıklıkla birbiri ardınca gelmektedir ve her bir felaket tek başına olduğundan çok daha fazla zarar getirmektedir. Çünkü önce kuraklıklar bitki örtüsünü kaldırmakta, sonra çıplak arazi üzerinde etkili olan seller erozyona neden olmaktadır. Bağlantılar. Çin halkının ticaretle alakaları olmasa ve başka yerlerdeki insanlarla herhangi bir iş bağlantıları olmasa da Çin'deki büyük alan ve nüfus, Çin'in aynı okyanus ve atmosfere atık maddeler ve gazlar bırakmasından dolayı mutlaka diğer insanlar üzerinde etkiye sahip olacaktır. Ancak ticaret, şimdi senelik 621 milyar dolar, 1980 önce önemsenmeye değmez olarak görülmesine ve 1991'e kadar yabancı yatırımlarına yer verilmemesine rağmen, Çin'in ticaret, yatırım ve yabancı yardımı yoluyla dünyanın diğer kısmıyla olan bağlantıları son 20 yıldır katlanarak artmaktadır. Diğer sonuçlardan bahsedecek olursak, ihracat ticaretinin gelişimi, Çin'deki artan kirliliğin ardındaki itici güçtür. Çünkü Çin'in ihraç mallarının yarısını üreten ve çevreyi oldukça kirleten verimsiz küçük kırsal endüstriler tamamlanmış ürünlerini yurt dışına göndermekte, fakat sanayi atıklarını kendi ülkelerinde bırakmaktadırlar. Çin 1991 yılında Amerika'nın ardından yıllık olarak ikinci en yüksek yabancı yatırım meblağını alan ülke olmuştur. 2002 yılında ise kaydedilmiş 53 milyar dolarlık yatırım alarak birinci sıraya yükselmiştir. 1981 ile 2000 yılları arasında uluslararası sivil toplum kuruluşlarından alınan yabancı yardım 100 milyon doları içermektedir. Sivil toplum kuruluşlarına göre hesaplanan, ancak Çin'deki diğer kaynaklarla kıyaslandığında herhangi bir değer taşımayan toplam meblağ şu şekildedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan yarım milyar dolar, Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan 10 milyar dolar, Asya Kalkınma Bankası'ndan 11 milyar dolar ve Dünya Bankası'ndan 24 milyar dolar. Tüm bu para transferleri hızlı ekonomik büyümesine katkıda bulunmak ve çevresel bozulmayı engellemek açısından Çin'e katkı sağlamaktadır. Şimdi dünyanın geri kalan kısmının Çin'i hangi yollarla etkilediğini, sonra da Çin'in dünyanın geri kalanını nasıl etkilediğini ele alalım. Karşılıklı bu etkileşimler bu kitabın amaçları açısından önem taşıyan ve en son trendleri ifade eden modern globalizasyon manzaralarıdır. Günümüz dünyasındaki toplumların karşılıklı bağımlılıkları, çevre problemlerinin Paskalya Adası'nı ya da Maya ve Anasazi kültürlerini geçmişte ve günümüzde nasıl etkilediği konusunda çok önemli bazı farklılıklara neden olmaktadır. Çin'in dünyanın geri kalan kısmından aldığı zararlı şeyler arasında benim bahsetmiş olduğum ekonomik açıdan ülkeye zarar getiren türler bulunmaktadır. Okuyucuları şaşırtacak olan büyük ölçekli diğer ithal ürünlerden biri de çöptür. Bazı birinci dünya ülkeleri zehirli kimyasallar içeren atık maddeler de dahil olmak üzere işleme tabi tutulmamış çöpleri kabul eden Çin'e belirli bir ödeme yaparak çöp yığınlarını azaltmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca Çin'in gelişen üretim ekonomisi ve endüstrileri yeniden dönüştürülebilir ham maddeler açısından ucuz kaynak olan çöp ve hurdaları da kabul etmektedir. Şöyle bir örnek verelim. Zhejiang eyaletindeki gümrük idaresi kayıtlarına göre 2002 yılının Eylül ayında ülkeye Amerika'dan parçalar halinde ya da kullanılmayan eski renkli TV setleri, bilgisayar monitörleri, fotokopi makineleri ve klavyeleri içeren hurda elektronik aletler ve parçalardan oluşan 400 ton ağırlığında elektronik çöp sevkiyatı yapılmıştır. İthal edilen çöp miktarı ile ilgili istatistikler kaçınılmaz olarak eksik olmasına rağmen mevcut rakamlar 1990 yılından 1997 yılına kadar ithal edilen çöp miktarının 1 milyon tondan 10 milyon tona yükseldiğini ve 1998 yılından 2002 yılına kadar birinci dünya ülkelerinden Hong Kong yoluyla Çin'e aktarılan çöp miktarının 2.3 milyon tondan 3 milyon tonun üzerine yükseldiğini göstermektedir. Bu durum birinci dünyadan Çin'e direkt kirlilik transferi yapıldığını göstermektedir. Çöpten çok daha kötü bir sonuç da var. çok sayıda yabancı şirket Çin'e gelişmiş teknoloji transfer ederek Çin'in çevre korumasına yardımcı olmaya çalışırken, diğerleri de kendi ülkelerinde yasalara aykırı olan teknolojiler de dahil olmak üzere yoğun kirlilik içeren endüstrileri transfer ederek Çin'e zarar vermektedirler. Bu teknolojilerin bir kısmı daha sonra Çin'den daha az gelişmiş ülkelere transfer edilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, afitlerle, yani bitkilerin öz suyunu emen ufak bir böcek türü, mücadelede kullanılan ve çok sayıda insanın zehirlenerek ölmesine ve ciddi çevre problemlerine neden olan Fuyaman ilacını üreten teknoloji, 1992 yılında Fujian eyaletindeki bir Sino-Japon ortak firmasına satılmıştı. Yabancı yatırımcılar tarafından ithal edilen ve ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbon miktarı sadece Guangdong eyaletinde 1996 yılı itibariyle 1800 tona ulaşmıştır. Öyle ki bu durumda Çin'in dünyanın ozon tabakasının zarar görmesine yönelik olan etkisini ortadan kaldırmak çok zordur. Çin 1995 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık birleşik bir endüstriyel ürünle tahminen 16.998 yoğun kirlilik içeren firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Çin'in ithal mallarından ihraç mallarına dönecek olursak, Çin'in yüksek yerli biyoçeşitliliği, Çin'in türler açısından zengin ortamına iyi uyum sağlamış olan çok sayıda istilacı türü diğer ülkelere geri gönderdiği anlamına gelmektedir. Örneğin Kuzey Amerika'daki ağaçların büyük bir kısmını ortadan kaldıran 3 tür haşere, kestane mantarı, Hollanda'dan gelmiş kara ağaç hastalığı taşıyıcısı ve teke böceği ilk kez Çin'de ya da Doğu Asya yakınlarında bir yerlerde ortaya çıkmıştı. Kestane mantarı Amerika'daki yerli kestane ağaçlarını çoktan ortadan kaldırmıştı bile. Kara ağaç hastalığı benim 60 yıl önce yetiştiğim New England kasabalarının simgesi olan kara ağaçlarını yok ediyordu. Akça ağaçlarla diş budak ağaçlarına saldıran ve ilk kez 1996 yılında Amerika'da keşfedilen teke böceği ise sözü edilen diğer iki haşerenin yol açtığı zarardan çok daha yüksek zarara yol açarak 41 milyar dolara varan ağaç kayıplarına neden olmaktadır. Son zamanlarda ortaya çıkan bir gelişme de yerli balık türleriyle mücadele eden ve su bitkileri, plankton ve omurgasız topluluklarında büyük değişikliklere neden olan Çin'e özgü sazanların Amerika'daki 45 eyaletin nehirlerine ve göllerine yerleştirilmesidir. Kasıtlı ya da kasıtsız olarak ihraç edilen Çin kaynaklı böcekler, tatlı su balıkları ve insan nüfusu gemilerle ve uçaklarla deniz aşırı ülkelere ulaşmaya çalışırken, diğer ihraç maddeleri de atmosfere ulaşmaktadır. Çin, kloroflorokarbonlar gibi ozon tabakasına zarar veren gaz halindeki maddelerin dünyadaki en büyük üreticisi ve tüketicisidir. Ki bu durum 1. Dünya ülkeleri 1995 yılında bu maddeleri yavaş yavaş ortadan kaldırdıktan sonra da devam etmektedir. Aynı zamanda Çin global ısınmada çok önemli bir rol oynayan ve dünyaya yayılmakta olan karbondioksitin %12'sini atmosfere bırakmaktadır. Çin'de gittikçe artan, Amerika'da sabit, diğer ülkelerde ise azalmakta olan hali hazırdaki karbondioksitin yayılımıyla ilgili bu eğilimler sürekliliğini devam ettirirse, Çin 2050 yılında karbondioksitin yayılımında dünya toplamının %40'lık oranıyla dünya lideri olacaktır. Üstelik Çin, sülfür oksitlerin üretimi açısından dünyanın önde gelen ülkesidir. Çin, Amerika'nın sülfür oksit üretiminden 2 kat fazla üretime sahiptir. Çin'in çöllerinden gittikçe bozulan çayırlık alanlarından ve nadasa bırakılmış çiftlik arazilerinden kaynaklanan kirletici maddelerle yüklü toz, kum ve toprak rüzgarların etkisiyle doğuya doğru ilerleyerek Kore, Japonya, Pasifik adalarına sonra da Pasifik'i geçerek bir hafta içinde Amerika ve Kanada'ya taşınmaktadır. Havada uçuşan toz zerreleri, Çin'in kömür yakan ekonomisi, ormanların yok olması, aşırı otlatma, erozyon ve zararlı tarımsal yöntemlerinin sonucudur. Çin ve diğer ülkeler arasındaki bir sonraki değişim ürünü, ihraç edilen bir mal olmasına rağmen ithalatı 2 katına çıkan kereste ve bunun sonucunda ihraç edilen ormanların yok olmasıdır. Çin kereste tüketiminde dünya sıralamasında üçüncüdür. Öyle ki ağaçlar ülkenin kırsal kesimlerindeki enerjinin %40'ını yakacak odun şeklinde sağlamakta, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi, aynı zamanda inşaatçılıkta kullanılan kereste ve ağaç kaplamalarında kullanılan hemen hemen tüm ham maddeyi sağlamaktadırlar. Ancak özellikle 1998 yılındaki su baskınlarından sonra yürürlüğe konan orman kesimlerine getirilen yasağın ardından Çin'in ağaç ürünlerine olan gittikçe artan talebiyle ülkedeki azalan mevcut stok arasında gelişen boşluk giderek büyümeye devam etmektedir. Bu yüzden Çin'in ithal ettiği ağaç ürünleri yasağın ardından 6 kat artmıştı. Tam 3 kıtaya yayılmış olan ülkelerden özellikle Malezya, Gabon, Papua Yeni Gine ve Brezilya tropikal kereste ithal eden bir ülke olarak Çin Japonya'dan hemen sonra ikinci sırada yer almaktadır. Çin aynı zamanda ılıman kuşak ülkelerinden de özellikle Rusya, Yeni Zelanda, Amerika, Almanya ve Avustralya kereste ithal etmektedir. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girişiyle birlikte ithal kereste ürünlerinde artış olması beklenmişti. Çünkü ağaç ürünleri tarifesi yaklaşık %15 ile 20'lik orandan %2 ile 3 arasına düşmüştü. Bu durum Çin'in Japonya gibi kendi ormanlarını muhafaza edeceği anlamına gelmektedir. Öte yandan diğer ülkelere ormansızlaştırmayı ihraç ettiğinden dolayı Malezya, Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın da dahil olduğu ülkelerden bazıları felaketlere kapı açacak derecede ormansızlık aşamasına gelmişlerdi. Diğer etkilerden belki de çok daha önemlisi şu ana dek çok az bahsi geçmiş olan Çin insanlarının gelişen ülkelerdeki diğer insanlar gibi birinci dünyanın yaşam tarzına sahip olma istekleridir. Bu soyut kavram bir üçüncü dünya vatandaşı açısından anlam ifade eden çok sayıda özel isteği içermektedir. Ev atölyelerinden çok ticari olarak enerji tüketen süreçler aracılığıyla üretilen tüketici ürünleri, bir ev, araç gereçler, mutfak eşyaları, kıyafet edinmek, üretilmiş modern ilaçlara, eğitimli ve çok pahalı ekipmana sahip olan doktor ve dişçilere muayene olabilmek, hayvan gübresi ya da bitki yapraklarıyla değil, sentetik gübrelerle yüksek üretim hızlarında yetiştirilen ve endüstriyel süreçlerden geçirilen bazı gıdaları yemek, yürüyerek ya da bisikletle değil, motorlu araçlarla yolculuk yapmak, tercihen sahip olunan özel otomobille, sadece tüketicilere ulaştırılan yerel ürünlere değil, başka yerlerde üretilen diğer ürünlere de kolayca ulaşabilmek gibi. Benim yakından tanıdığım tüm üçüncü dünya insanları kendi geleneksel yaşam tarzlarını yitirmemeye ya da kendilerine özel yeni bir tarz oluşturmaya çalışırken aynı zamanda bu birinci dünya yaşam tarzının en azından bazı esaslarına itibar etmektedirler. Herkesin birinci dünya vatandaşlarının zevk aldıkları yaşam tarzına ulaşmak istemesinin küresel sonuçlarına özellikle Çin'de rastlamak mümkündür. Çünkü Çin, hızlı büyüyen ekonomisiyle dünyanın en büyük nüfusuna sahiptir. Üretim toplamı ya da tüketim toplamı, nüfus sayısı çarpı kişi başına düşen üretim ya da tüketim oranlarıdır. Çin açısından ülkenin kalabalık nüfusu ve kişi başına düşen oranların hala çok düşük olması nedeniyle bu toplam üretimler oldukça yüksektir. Örneğin 4 ana endüstriyel metal, çelik, alüminyum, bakır ve kurşun üretimi bakımından başı çeken sanayi ülkelerindeki kişi başına düşen tüketim oranı yalnızca %9'dur. Ancak Çin birinci dünya ekonomisini gerçekleştirebilme hedefine doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Eğer Çin'de kişi başına düşen tüketim oranları birinci dünya seviyelerine ulaşır ve bu arada dünyadaki başka hiçbir şey değişmezse, diğer yerlerdeki nüfus ve üretim tüketim oranları değişmemiş olsa bile, tek başına bu üretim tüketim oranlarının artması aynı endüstriyel metaller ele alındığında %94'lük toplam dünya üretiminde ya da tüketiminde bir artışa yol açacaktır. Diğer bir deyişle Çin'in birinci dünya standartlarını yakalaması, tüm dünyanın insan kaynakları kullanımını ve çevre etkisini yaklaşık olarak 2 katına çıkaracaktır. Ancak dünyadaki mevcut insan kaynakları kullanımı ve çevresel etkinin aynı şekilde devam ettirilip ettirilmeyeceği şüphelidir. Bir şeylere öncelik verilmelidir. İşte Çin'in problemlerinin nasıl olup da dünya problemi haline geldiğinin en güçlü nedeni budur. Gelecek. Çinli liderler insanların doğayı kendi kontrolleri altına alabileceklerine, daha doğrusu almaları gerektiğine, çevresel zararın yalnızca kapitalist toplumları etkileyen bir problem olduğuna ve bu kapitalist toplumların çevresel zarara karşı duyarsız olduklarına inanmışlardı. Ülkelerinin kendi ciddi çevre problemlerinin kuvvetli işaretleriyle yüzleşen liderler artık her şeyin daha çok farkındalar. Çin 1972 yılında Birleşmiş Milletler'in ilk çevre konferansına bir heyet gönderdiğinde düşünce tarzlarında bir değişiklik olmuştu. 1973 yılında hükümetin Çevre Koruma Lider Grubu olarak adlandırdığı bir kuruluş faaliyete başlamış, bu kurum daha sonra büyük su baskınlarının meydana geldiği 1998 yılında Devlet Çevresel Koruma İdaresi'ne dönüşmüştü. 1983 yılında çevre korumacılığı teoride de olsa temel bir ulusal ilke olarak ilan edilmişti. Ancak çevresel bozulmayı kontrol altına almak için çok fazla çaba harcanmasına rağmen gerçekte öncelik hala ekonomik gelişmeye verilmekte ve ekonomik gelişme hükümet yetkililerinin performansını değerlendirmede en önemli kriter olarak ele alınmaktaydı. Kağıt üzerine geçirilmiş çok sayıda çevre koruma yasası etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmemişti. Gelecek Çin'e neler gösterecektir? Tabii ki aynı soru dünyanın her yerinde sorulmaktadır. Çevre problemleri gittikçe artmakta, üzerinde çalışılan çözümler de gittikçe artmaktadır. Peki yarışı hangi at kazanacaktır? Bu soru yalnızca Çin'in tartışılan büyüklüğü ve dünya üzerindeki etkisi nedeniyle değil, aynı zamanda sendeleyen, bu ifadeyi bir sarhoşun yürüyüşünü kötüleme manasında değil, aniden bir taraftan diğerine yönelen anlamında kullandım, ifadesiyle tarif edilebilen Çin tarihinin bir özelliği nedeniyle özel bir anlam taşımaktadır. Bu benzetmeyle aslında daha önceki Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabımda açıkladığım gibi bana Çin tarihinin en karakteristik özelliği gibi görünen bir şeyi ifade etmeye çalışıyorum. Coğrafi etkenler nedeniyle Çin'in oldukça düz olan sahil şeridi İtalya ve İspanya, Portekiz kadar geniş olan yarım adalara, Britanya ve İrlanda kadar büyük adalara sahip olmaması ve paralel akan büyük nehirleri, Çin'in coğrafi merkezi M.Ö. 221 yılında birleştirilmişti ve coğrafi olarak bölünmüş olan Avrupa hiçbir zaman politik açıdan birleştirilememesine rağmen Çin uzun süre birleşik bir ülke olarak kalmıştı. Bu birlik Çin yöneticilerinin sürekli bir değişim halinde hem daha iyiye doğru hem daha da kötüye doğru giderken, ki bu nedenle sendeleyen ifadesi kullanılmıştır, herhangi bir Avrupalı yöneticinin hükmedebileceğinden çok daha geniş bir alandaki değişikliklere hükmedebilmelerini sağlamıştı. Çin Birliği ve hükümdarları tarafından alınan kararlar, Çin'in Rönesans Avrupası döneminde niçin dünyanın en iyi ve en büyük gemilerini geliştirdiğini, filoları Hindistan'a ve Afrika'ya gönderdiğini, sonra da niçin bu filoların teçhizatını parçalarına ayırdığını ve niçin başlangıç aşamasında olan endüstriyel devrimi devam ettirmediğini açıklamaya katkıda bulunabilir. Çin çevreyi ve halkını etkileyen ana politikalarını uygularken sendelemeye devam ettikçe Çin birliğinin güçlü yanları ve taşıdığı risk faktörleri de yakın zamana kadar etkilerini göstermeye devam etmekteydi. Çinli liderler bir taraftan Avrupalı ve Amerikalı liderler açısından zorlukla kabul edilebilir bir açıdan, örneğin nüfus artışını düşürmek için tek çocuk politikasını zorunlu kılarak ve 1998 yılında orman kesimlerini sonlandırarak problemleri çözmeye çalışıyorlardı. Çinli liderler Avrupalı ve Amerikalı liderler açısından güçlükle kabul edilebilecek karışık durumlar oluşturmada oldukça başarılıydılar. Örneğin karmaşık bir ortam meydana getiren büyük sıçrama hareketiyle kültürel devrimdeki ulusal eğitim sistemini parçalama ve bazılarının söylediği gibi 3 mega projenin çevresel etkilerini ortaya çıkarma konularında. Çin'in hali hazırdaki çevre problemlerinin sonucu olarak işlerin eskiden olduğu gibi iyiye doğru gitmesinin aksine zaman aralıkları ve zararların artması nedeniyle gittikçe kötüleştiği söylenebilir. Hem iyiye hem de kötüye doğru gidişi açıklayan önemli etkenlerden biri de Çin'in Dünya Ticaret Organizasyonu'na katılması, bu şekilde gümrük tarifelerinin düşmesi ya da ortadan kaldırılması ve otomobil, tekstil, tarımsal ürünler ve diğer birçok ürünün daha fazla ihracat ve ithalatının yapılabilmesinin sonucu olarak Çin'in uluslararası ticaretinde beklenen artıştır. Zaten Çin'in ihraç endüstrileri üretimi tamamlanmış mallarını deniz aşırı ülkelere göndermeye ve sanayi ürünlerinin içerdiği kirletici maddeleri Çin'de bırakmaya hazır durumdadır. Muhtemelen bugün bundan daha da fazlası gerçekleşmektedir. Çöp ve otomobiller gibi Çin'in ithal ürünlerinden bazıları da çevre için oldukça zararlıdır. Diğer yandan Dünya Ticaret Örgütü'ne bağlı olan bazı ülkeler çevre standartlarına Çin'den çok daha titiz bir şekilde uymaktadırlar. Ve sonuçta Çin kendi ihraç mallarının bu ülkeler tarafından kabul edilme koşulu olarak bu uluslararası standartları benimsemek zorunda kalacaktır. Petrol ve doğalgazın ithal edilmesi Çin'de kömür yakılmasından dolayı oluşan kirliliğin azalmasını sağlarken ithal edilen tarımsal ürünlerin artması Çin'in gübre, böcek ilacı ve düşük üretkenlikteki tarım arazilerini kullanmasında düşüşe olanak sağlayabilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü üyeliği, ithal mallarını arttırıp ve bunun sonucunda Çin'in yerli üretimini azaltarak, tıpkı ülke içindeki orman kesimleri nedeniyle kereste ithal edilmesi durumunda olduğu gibi, Çin'in kendi ülkesinden deniz aşırı ülkelere çevresel zarar transfer etmesine yol açacaktır. Kötümser biri Çin'de etkisini devam ettiren birçok tehlikeyi ve kötüye doğru gidişin habercilerini hemen fark edecektir. Yaygın tehlikeler arasında çevresel koruma ve sürdürülebilirlikten ziyade Çin'in en önemli önceliği ekonomik büyümedir. Çin'in eğitime olan yatırımı gayri safi milli hasılanın bir payı olarak birinci dünya ülkelerininkinin yarısından daha az olduğu için halkın çevre bilinci çok geridir. Dünya nüfusunun %20'sine sahip olan Çin, dünyada eğitime yapılan yatırımın sadece %1'lik payına sahiptir. Çin'deki gençlerin lise ya da üniversite eğitimi almaları ailelerin maddi olanakları dahilinde değildir. Çünkü bir yıllık okul ücreti şehirde çalışan bir işçinin ya da kırsal kesimde çalışan 3 işçinin ortalama maaşını tüketecektir. Çin'in bugünkü çevre yasalarının büyük bölümü parçalar halinde yazılmıştır. Bu yasalar etkin bir şekilde uygulanmamaktadır. Ayrıca uzun süreli sonuçların değerlendirmesinden yoksundurlar ve bir sistem yaklaşımını gerektirmektedirler. Örneğin Çin'in hızlı bir şekilde yok olan sulak alanlarının korunması için onları etkileyen kişisel yasalara rağmen ayrıntılı bir sistem bulunmamaktadır. Çin'deki Devlet Çevresel Koruma İdaresi'nin yerel yönetim çalışanları, kurumun kendisinin üst kademelerinde çalışan yetkililerden ziyade yerel hükümetler tarafından atanmaktadır. Bu yüzden yerel hükümetler ulusal çevre yasaları ve uygulamalarının hayata geçirilmesini sıklıkla engellemektedirler. Önemli çevresel kaynakların ücretleri atık maddeleri korumak için oldukça düşük tutulmaktadır. Örneğin sulamada kullanılan 1 ton ağırlığındaki sarı nehirin suyunun ücreti 1 bardak kaynak suyunun 1/10 ile %1 arasında bir değere sahiptir. Toprağın mülkiyeti hükümete aittir ve çiftçilere kiraya verilmektedir. Ancak kısa bir zaman aralığında farklı çiftçilere kiraya verilebilmektedir. Bu şekilde çiftçiler kendi toprakları için uzun aşamalı yatırımlar yapmaya ya da çok iyi bakım yapmaya özendirilmemektedirler. Çin'deki çevre ortamı aynı zamanda çok daha özel tehlikelerle karşı karşıyadır. Otomobil sayısında, 3 mega projede ve sulak alanların yok oluşunda hızlı ve büyük bir artış yaşanmaktadır. Bu artışların yol açtıkları zararlı sonuçlar hiç şüphe yok ki geleceği olumsuz etkileyecektir. Çin'de 2015 yılı için planlanan 2.7 kişilik hane halkı sayısı, Çin'in nüfusu aynı sayıda kalsa bile beraberinde ek olarak 126 milyon yeni hane halkını Amerika'daki toplam hane sayısından daha fazla getirecektir. Zenginliğin artması ve buna bağlı olarak et ve balık tüketimindeki artış nedeniyle et üretimi ve su ürünleri yetiştiriciliğinden kaynaklanan çevresel problemler, hayvan ve balık gübrelerinin neden olduğu kirlilik, balıkların yemedikleri besinlerin yol açtığı ötrofikasyon gittikçe artacaktır. Çin suda yetiştirilen besin ürünleri açısından halen dünyanın en büyük üreticisidir ve aynı zamanda balık ve su ürünlerini vahşi doğadaki balıkçılıktan ziyade özel olarak hazırlanmış su ürünleri yetiştirme alanlarından elde eden tek ülkedir. Çin'in birinci dünyanın et tüketim düzeyini yakalamasının sonuçları aslında metal tüketimiyle ilgili olarak birinci ve üçüncü dünya ülkelerindeki üretim ve tüketim oranları arasındaki boşluğu örneklendirmede kullandığım daha kapsamlı bir konuya açıklık getirmektedir. Elbette ki Çin birinci dünyada arzu edilen düzeyleri karşılayamayacaktır. Ancak dünya Çin'e, diğer üçüncü dünya ülkelerine ve birinci dünya düzeylerinde iş gören birinci dünya ülkelerine karşı koyamayacaktır. Tüm bu tehlikeleri ve cesaret kırıcı alametleri bir kenara koyarsak, aynı zamanda umut verici tabloların da var olduğunu fark edebiliriz. Çin'in hem Dünya Ticaret Örgütü üyeliği hem de pek yakında 2008 yılında Çin'de yapılacak olan Dünya Olimpiyat Oyunları Çin hükümetini çevre problemlerine daha fazla dikkat vermeye yöneltmiştir. Örneğin 6 milyar dolarlık bir yeşil duvar ya da ağaç kemeri projesi Pekin şehrini toz ve kum fırtınalarından korumak amacıyla halen devam etmektedir. Şehir yönetimi Pekin'deki hava kirliliğini azaltmak için motorlu araçların doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı LPG kullanımına geçmeleri konusunda bir düzenleme yapmıştır. Çin bir yıldan biraz daha uzun bir zamanda benzindeki kurşunu yavaş yavaş azaltmıştır ki Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın bunu gerçekleştirmesi uzun yıllar almıştır. Çin yakın zamanda spor otomobiller de dahil olmak üzere tüm otomobiller için yakıt tasarruf sistemi belirlemeye karar vermiştir. Yeni otomobillerin Avrupa'da yürürlükte olan emisyon standartlarını tam olarak karşılaması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra Çin kara arazisinin %13'ünü kaplayan 1757 doğal kaynağıyla biyoçeşitliliğini korumak için büyük bir çaba yürütmektedir. Ki bu arada hayvanat bahçelerinden, botanik bahçelerinden, yabani hayvan yetiştirme merkezlerinden, müzelerden, gen ve hücre bankalarından söz etmiyoruz. Çin kendine özgü olan çevre dostu geleneksel teknolojilerini geniş ölçekli bir çalışma kapsamında uygulamaya geçirmektedir. Güney Çin'in sulanmış pirinç arazilerinde balık yetiştirmesi gibi uygulamalar devam etmektedir. Bu şekilde balıkların artıkları doğal gübre yerine geçmekte, pirinç üretimi artmakta, balıklar haşereleri ve yabani otları kontrol altına almakta, bitkileri ve haşereleri yok eden kimyasallar ve sentetik gübre kullanımı azalmakta, en sonunda çevreye verilen zarar artmadan besin değeri yüksek olan protein ve karbonhidrat ortaya çıkmaktadır. Yeniden başlayan ağaçlandırma çalışmaları 1978 yılındaki ağaç ekimleri projesinin başlatılmasını, 1998 yılında orman kesimlerine getirilen ulusal yasağı ve ilerideki yıkıcı sel felaketleri riskini azaltmak için planlanan doğal ormanları koruma programının başlatılmasını içermektedir. Çin 1990 yılından beri yeniden ağaçlandırma ve kum tepelerinin katılaştırılması yöntemlerini kullanarak 15 bin mil karelik bir alanda çölleşme problemiyle mücadele vermektedir. 2000 yılında başlatılan yeşil devrim, ekilebilir arazileri orman ya da çayırlık alanlara dönüştüren çiftçilere tohum yardımı sağlamaktadır. Ve bu şekilde çevre şartları açısından hassas dağ eteklerinin tarım için kullanımını azaltmaktadır. Peki tüm bunların sonucunda ne olacaktır? Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Çin gittikçe hızlanan çevresel hasar ve çevresel koruma arasında sendelemeye devam etmektedir. Çin'in kalabalık nüfusu, büyüyen ekonomisi, halen yürürlükte olan merkezciliği ve tarihi merkezciliği Çin'in sendeleyişlerinin diğer herhangi bir ülkeninkinden çok daha etkin olduğu anlamına gelmektedir. Tüm bunların sonucu yalnızca Çin'i değil, aynı zamanda bütün dünyayı etkilemektedir. Bu bölümü yazarken kendi duygularımın da iç karartıcı ayrıntıların sürekli tekrar edilmesiyle, aklı uyuşturan umutsuzlukla, Çin'in benimsemiş olduğu çevresel korumayla ilgili uygulamaların insanda uyandırdığı umut arasında sendelediğini fark ettim. Çin'in büyüklüğü ve sahip olduğu kendine has özel bir hükümet şekli nedeniyle benimsemiş olduğu yukarıdan aşağıya karar alma mekanizması, Dominik Cumhuriyeti Başkanı Balaguer'in ülkesindeki etkisini tamamen gölgede bırakarak başka herhangi bir ülkeninkinden çok daha geniş bir ölçekte işlemektedir. Gelecekle ilgili olarak en iyi senaryom, Çin hükümetinin kendi çevresel problemlerinin nüfus artışı probleminden çok daha ciddi bir tehdit oluşturacağını fark etmesidir. Bu bölümü Çin'in aile planlaması uygulaması gibi çevre politikalarını da belirginleştirmesi ve etkili bir şekilde yürütmesi gerektiğini söyleyerek sonlandırabiliriz. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 457.